10. ayrım. Kamerama dönüp uzun uzun dişlerimi fırçalıyorum. Sırtımdakileri çıkartıp yakası oldukça açık siyah bir tişörtle üstünde yılan desenleri dolanan dar bir pantolon giyiyorum. Neden bu bedenimi sıkan giysileri giydim sanki? Akşam yemeğinde Donald Kerry'i görmeyi umduğum için. Bunu düşünmek canımı sıkıyor. Niçin hep bu başkalarına endeksli heyecan, mutluluk halleri? Niye onu arzuluyorum durduk yerde? Rüyamda onu görüyorum. Neden hala karşı cinsi istemekten, bu istekler içinde belirdiğimden beri rahatsızlık duyduğum halde kurtulamıyorum? Ah, aseksüalite! Beni kollarına al ve hiçbir yere bırakma. Aşağılanmaktan, kırılıp dökülmekten, hayatı o tek kişiyle yaşadıklarıma göre algılamaktan koru beni. Yatağa uzanıp uyumaya çalışıyorum. Çok sevdiğim bir eşyayı kırmışım gibi bir duygu içinde dört dönerek. Mary Jane'le mi? Ne yapıyor o şimdi? Geceyi birlikte mi geçirdiler? İçime kıymıklar batıyor. Arzu. Neden daima yapışık ikizi kıskançlıkla birlikte dadanır hayatımıza? Her iki duygudan da nefret ediyorum. Tüm yapışık ikizlerden nefret ettiğim gibi. Bu canlanmayı, elektriklenmeyi seviyorum da. Ne kadar sinirime gitseler de bütün bu duyguların kış uykularından uyanmalarından sinsi bir zevk de alıyorum. Kapım vuruluyor. Çocuk geldi. Duygu obur, huzursuz, sevgi vampiri. Talepleriyle boğuyor beni. Biraz olsun rahat bırakmıyor. İstediği gibi sevemem onu. Neden yakamdan düşmüyor? Sinir içinde kapıyı açıyorum. Karşımda Donald Kerr duruyor. Kıpkırmızı kesilip gülümsüyorum. Yüreğim dehşet bir dansa başlıyor. Bara gidelim mi? Dün gece yarıda kaldı konuşmamız. Yarıda kalan şeyleri hiç sevmem diyorum bir solukta. Hayatımda hiçbir şey ama hiçbir şey yarıda kalsın istemem. Her şeyi yaşayayım ve bitsin. Her şey. Yani yarıda kalan şeyler hayaletlere dönüşüp bize musallat olan şeylerdir. Ölüleri hayaletlere tercih ederim ben. Neler saçmalıyorum. İşte heyecan ve mutluluktan kapanamayan bir çene. Daha da kızarıyorum. Donald Kerr ağzının sağ yanıyla gülümsüyor. Hadi gidelim. Bara girerken yan duvardaki aynada kendimi görüyorum. Gözlerim amma da ışıyor. Viski içip ondan bundan bahsediyoruz. O, kedi seven erkeklerden. Uzun uzun New York'ta bir arkadaşına bıraktığı sevgili kedisi Zelda'yı anlatıyor. Bir vakitler profesyonel bisiklet yarışçısıymış. Ben de profesyonel bisiklet bakıcısıydım bir zamanlar diyorum, sinirli sinirli gülerek. Kötü baktığım bir bisiklet ölüp de lisansım iptal edilinceye kadar. Bu yatılı kız okulu mizah anlayışı 13'ümde koluma yaptırdığım bir dövme gibi. Hayatımın sonuna kadar ne yapsam kurtulamayacağımı biliyorum. Anglo-Saksonluğunun hakkını verip hiç ailesinden, yazarlığından, özel hayatından filan söz etmiyor. Halbuki benim her Allah'ın kulunu, en büyük sırlarını, en acıklı çocukluk anılarını paldır küldür anlatmaya teşvik eden sihirli bir tüyüm vardır. Önce dağarcıklarında ne var ne yok içimi baymak pahasına anlatır, sonra da sanki işkenceyle anlattırırmışım gibi benden tiksinirler. Üçüncü viskimizi yuvarlarken nesli tükenmek üzere olan ibis kuşlarının fotoğraflarını çekmeye meraklı bir dostunun müthiş maceralarını anlatmaya dalıyor. Bayağı sıkılıyorum ama hala onunla olmaktan mutluyum. Otomatik pilota takıp gereken yerlerde gereken cevapları veriyorum. Ne zaman bir sohbetten sıkılıp otomatik pilota bağlasam, erkekler benimle birlikte olmaktan zevk alırlar. Donald Kerr'le de böyle oluyor. Bana bakan gözleri sevinçle parlıyor. Arada bir kollarıma, ellerime dokunuyor. En nihayet bu kuş delisi aziz dostun sonu gelmez maceralarının sonu geliyor. Pat diye, tuhaf bir küçük kız diyor. 12 yaşında, çok ciddi ruhsal rahatsızlıklar içinde. Alkol ve hap sorunu dahi var. Müthiş yetenekli de. Mary Jane dünya çapında bir ressam olacağını söylüyor. Alkol ve hap sorunu mu var? Nereden çıkarıyorsun? Mary Jane anlattı diyor. Senin bildiğini zannediyordum. Zorla yarattığı bir içki sorunu olduğundan, ara sıra içerek bir nevi duygusal şantaj yaptığından öte hiçbir şey bilmiyorum. Yani o mide hapı diye aldığı haplar. Mary Jane bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğinden söz ediyordu. Yoksa gözünün önünde barbiturat falan mı aldı? Madem böylesine vahim bir durum var, seninle fingirdemek yerine çocukla kalsaydı ya Bayan Primrose diye patlıyorum. Her saat başı yeni bir sorunla burun buruna gelmekten bezdim be. Hem ne diye en başından anlatılmadı bana her şey? Ne diye enayi yerine konuyor, habire bu labirentin başka bir duvarına toslatılıyorum? İşte içimin karanlık dehlizlerinden fırlamaya can atan cırtlak, banal, çirkin yüzüm. Bu yüzümün her sahneye çıkışında kendime olduğu kadar onu kutusundan çıkarana da diş bilerim. Kızgınlık ve mahcubiyet dalga dalga ruhumu kaplıyor. Fingirdemek kelimesini bir plan kullandığım için hem kendimi çok ama çok kötü hissediyor hem de Donald Cairn'ın suratına bir tane çakmak istiyorum. Sakin ol, kızma öyle diye ağzının yarı yanıyla tatlı tatlı gülüyor Cair. Koca elleriyle hafifçe saçlarımı okşuyor. Gergin ip gibi gülümsüyorum. Öylesine tuhaf bir görev ki benimkisi, nerede başlayıp nerede bittiğini, nelere refakat edip nerelere gittiğimi artık kestiremiyorum. Artık kelimesi de saçma gerçi. En başından beri çekmecelerimi yerleştirirken kamerama damladığı, onu ilk gördüğüm andan beri benden ne istediğini anlayamıyorum. Anlamak istemiyorsun belki de diyor Cair. Sana müthiş tutkun o çocuk. Bir çocuğun aşkı korkutur herkesi. Nereye boşaltacağını bilemediğin bir enerji akımına tutulmak gibi. Duraksayıp ilave ediyor. Hoş, karşılıksız tüm aşklar için aynı şey söylenebilir. Evet, korkuyorum diyorum, bir yandan tırnaklarımı kemirerek. Annesine olan aşkını bana boca etmeye başladı, biliyorum. Birden gözlerim doluyor. Donald Cair uzun kollarıyla beni kavrayıp göğsüne bastırıyor. Kalbim yeniden dans etmeye başlıyor. Onunla orada mutluyum. Beni öpmesini istiyorum. Ama bana söz vermiştin. Oturduğum yerden Donald Cair'in yarım metre uzağına sıçrıyorum. Yakaladı bizi. Kıskançlıktan bir çizgiye dönen gözleri, bir hırsızın el feneri gibi yüzümü tarıyor. Al al olmuş yanaklarımla önümde duran viski bardağına bakıyorum. Söz vermiştin. İşin bitince kamerama dönecektin. Beklemekten nasıl tiksindiğimi biliyorsun. Biliyorsun nasıl kötü olduğumu birini beklerken. Tam 1,5 saattir seni bekliyorum. Söz vermemiştim diyorum, kırık dökük. Sen söz ama filan demiştin. Ben söz vermemiştim, niye bekledin? Seni beklediğimi biliyordun işte diyor çığlık çığlığa. Hiçbir önemim, hiçbir değerim yok senin için. Seni ne kadar sevdiğim, beklerken ne kadar kötü olduğum, beni sevmemenden nedenli incindiğim umurunda bile değil. Yokum, yokum, yokum işte senin için. Yeter diye tıslıyorum. Her Allah'ın günü yarattığın sahnelere tahammülüm kalmadı. Zorla ananın yerine itemezsin beni. Arzu etmediğim bir yakınlığı boynuma geçirip oraya buraya çekemezsin. Rahat bırak beni, düş yakamdan. Refakatçinim ben senin, o kadar. Önümdeki viski bardağına atıldığı anda bileğini kıskıvrak kavruyorum. Bütün bar koca bir göz olmuş bizi seyrediyor. Bardağı elinden alıp yere fırlatıyorum. Cam parçacıkları yerde gözyaşları gibi parlıyorlar. Çocuk bir ok gibi dışarı fırlıyor. Peşinden koşuyorum. Kamerasına dalıp kapıyı kilitliyor. Kapısını yumruklamaya başlıyorum. Düş yakamdan diye haykırıyor. Kapıyı delice tekmeliyorum. Aç yoksa kırdıracağım. Az sonra kapıyı açıyor. Önce yüzündeki melaike tebessümünü görüyorum. Sonra da bileklerinden yerlere damlayan kanları. Ne yaptığımı tam da bilmeden onu yatağına itiyorum. Ejderhalı enfiye kutusunu çıkardığı çekmeceyi yere boca ediyorum. Kutu orada değil. Başka çekmeceleri de ters yüz ediyorum. Onlarda da yok. Bir yandan nerede o pis ilaç kutun diye bağırarak ne var ne yoksa yerlere atıyorum. O yatakta sakin sakin yatıyor. Bileklerini bastırdığı örtüde kan lekeleri olanca güzellikleriyle büyüyorlar. Mary Jane soluk soluğa içeri giriyor. Artık her şey ağır çekim bir filme dönüşüyor. Başkaları da kameraya dalıyorlar. Beyaz elbiseli birileri çocuğu kucaklıyorlar. Çocuk bir tüy gibi kollarında sallanıyor. Halılara sıçrayan lekeleri inanılmaz bir hayranlıkla seyrediyorum. Mary Jane buzdan gözlerini dehşetle yüzümde dolaştırıyor. Gözlerinin değdiği yerler üşüyorlar. Çocuk beni yanına çağırıyor. Tam kapıdan çıkarken onları yakalıyorum. Kutu hala başucumda diyor. Komodinin üstünde. Komodinin üstünden kutuyu alıyorum. Kutu bomboş. Dünyanın bütün barbituratları diye bağırıp katıla katıla gülmeye başlıyorum. Birisi sanki suratıma iki yumruk indiriyor. Gözlerim kararıyor, yere yığılıyorum. Sekiz. Bir takım fısıldaşmalar. Bir beşikte ileri geri sallanıyorum. Hayal meyal bir Parvati Noran görüntüsü. Onu rüyamda gördüğümü hatırlar gibi oluyorum. Parmaklarımı oynatıyorum. Çok yorgunum. Çok. Kendimi içi boşaltılmış bir kavun gibi hissediyorum. Uyanıyor musunuz? Güzel gözlerini üstüme dikmiş, en şefkatli gülümseyişini bir ikramiye gibi sunuyor. Biraz daha yaklaştırıyor yüzünü. Nefesi yüzümü tarıyor. Neredeyim ben? Her taraf çok beyaz. Gözlerim acıyor. Geminin revirindesiniz. Baygınlık geçirdiniz. Ama önemli bir şey değil. Aşırı gerginliklerde doğalmış. Doktor bey söylediler. Merak edecek hiçbir şey yok. Sizin için çok güzel yiyecekler hazırlattım. Yemek ister miydiniz? Burada. Yani başımda mı beklediniz? Uzun kıvrık kirpiklerini birbirlerine kavuşturuyor. Evetlerin en güzeli bu işte. Çocukluğumun içli meleği onca saat başucumda bekledi. Kucağında Anna Karenina duruyor. Gözlerimin nereye değdiğini hemen algılıyor. Yerden aldım. Sizi beklerken oyalanmak için. Küçük yaramaz da iyiymiş. Napoli'de bir hastanede istirahat ediyor. Küçük yaramaz? Bileklerini kesmiş, alkol ve hap bağımlısı bir çocuk için kullanılabilecek en şeker kelime. Parvati Noran filmlerinde yüzlerce kez oynadığı, fedakarca başucunda bekleme sahnesini oynayabilmenin sevinci içinde. Birden daha önceleri onunla yaşadığım huzursuzluğun nedenini kavruyorum. Tüm o sahneler onun provasını yapmadığı şaşırtıcı, afallatıcı karelerdi. Parvati Noran, filmlerinde defalarca oynadığı durumlarda mükemmelleşiyor, o gerçeküstü tanrıça niteliğine kavuşuyor. Yoksa hayatla hiçbir ilgisi yok. Kendini koruyor, korumak zorunda. Prova yapmanın önemini biliyor. Kelimeler düşüncelerimden dudaklarıma taşıyor. Prova yapmanın önemi diye mırıldanıyorum. Dudakları titreyerek, efendim ne dediniz duyamadım diyor. Onu korkutmayacağım. Çok güzel, çok özel o. Sanki bir Walt Disney yaratığı. Dikkatli olmalıydım dedim. Diyorum. Çocukla çok daha dikkatli olmalıydım. Sürekli patlamaya hazır bir saatli bomba gibi. Oysa ben çok savruk, çok kaba, çok, ne bileyim, tepkisel davrandım. Sizin kabahatiniz değildi diyor, gözleri yaşlarla dolarak. Yine daha önce defalarca provasını yaptığı bir sahne. Bu ilk intihar teşebbüsü değilmiş ki. Başka zamanlarda da, ah, çok üzücü, sessiz sessiz ağlamaya başlıyor. Ne olur ağlamayın diyorum. Sizi ağlarken görmeye çocukluğumdan beri dayanamam. Benim de gözlerim yaşlarla doluyor. Hem intihar teşebbüsü falan değildi. Yalnızca beni cezalandırmak için yaptı. Onu yeterince sevmediğim, yani sevemediğim için. Bilmem ki, hiç alışık olmadığımız böyle bir durumda böyle bir çocuğu sevebilmek. Gözleri uzaklara dalıyor. Sırtını daha bir dikleştiriyor. Çok tatlı bir kendine güven duygusunun bedenini kapladığını hissediyorum. Birden benim rolümü istiyor. Yerimde olsaydı tıklamayacağını düşünüyor. O, sorunlu çocukların ideal bakıcısı. Koruyucu meleği olmaya filmlerinden idmanlı elbette. Oysa hayatla kaba saba savruk provosuz hayat. Yüz yüze gelmemelisiniz siz hiç Noran. Her şey, dekorlar, giysiler, ışıklar, oyuncular, senaryo önceden hazır olmalı. Ve yalnız bir tek ses duymalısınız gerçeğe benzeyen. Motor. Kalkıp kamerama gitsem fena olmayacak. Bugün inmeliyim gemiden. Çocukla Mary Jane de yolculuğu sürdüremezler herhalde. Bütün bu olan bitenler gösterdi. Bu yolculuk kesinlikle yapılmamalıydı diyorum biraz acı içinde. Ah size bir faks geldi. Yanılmıyorsam Bayan Tamara'dan. Kızarıyor. Okumuş tabii bana gelen faksı. Ama o Nora. Senaryoda yazılan her şeyi okumalı. Hiç ama hiç gocunmuyorum. Yorgunluğum bir anda buharlaşıp yok oluyor. Yataktan atıyorum kendimi. Rica edebilir miyim? Anna Karenina'nın sayfalarını karıştırıyor. İşte hemen buracıkta, buyurun. İzninizle ben kamerama döneyim. Ama hiçbir şey yemeyecek misiniz? İnanın hiçbir şey yiyecek halde değilim. Daha sonra belki. Anlıyorum. Anlayışlı bir ifade yüzünü sarıyor. Birlikte revirden çıkıyoruz. Hafif topuklu ayakkabılarının üzerinde yavaş yavaş salınarak ve çok güzel yürüyor. Müteşekkirim. Çok büyük bir incelikti başımda beklemeniz. Çok rica ederim. Ne önemi var? Dudakları, elleri, gözleri titriyor. Hem hep başınızda değildim. Uyandığınız sırada oradaydım diyelim. Kızarıyor. Ne zarif, ne hoş bir itiraf. El sıkışıp ayrılırken gözlerini gözlerime son bir kez bambaşka değdiriyor. Beni tanıdı. Ona yolladığım kitabı, ettiğim telefonu hatırlıyor. Hatırlıyor mu? Yoksa farklı bir göndermenin ifadesini yanlış mı okuyorum? Parvati Noran. Tedirgin, nefes nefese müthiş kadın. Seninle hiçbir şey kesin olabilir mi? Asla. O dakika hangi metni oynadığımı kim bilebilir? Kim bilebilir? Sana yine hayranım. Faksı aldığınızda iyi okuduğunuzu ummaktayım. Öncelikle lütfen gemiden inmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bu karar çok düşünülerek alındı. Çocuk ve Mary Jane sabahleyin dönecekler. Gemi tam zamanında hareket edecek. Merak etmeyin. Marsilya'da anneannesi çok büyük bir ihtimalle sizlere katılacak. Bunun organizasyonuyla uğraşmaktayım. Bazı faktörler. 1. Belki 4 yaşından beri tedavi altında. Tıbbi tedavi, psikolojik tedavi, artık bunların hiçbir işe yaramadığı kanaatindeyim. 2. İlaç alarak daha önce de bazı tatsız olaylar yarattı. Şunu bilmenizde yarar var. Annesi kokain ve ilaç bağımlısı. 3. Annesini her görüşünde etrafa savrulmuş ilaçlardan istediği kadar ele geçiriyor. Annesiyle mümkün olduğunca az görüşmesi arzusundayız. 4. Formal bir eğitim görmedi. Çocuklarla hiçbir ilişkisi olmadı. Çocukluk nedir bilmiyor. 5. Babasının bazı ruhsal rahatsızlıkları vardı. Annesi ve babasıyla bir nevi birlikte yaşadığı hayatının ilk yılları çok sorunlu geçti. Bloke etti o dönemi. Pek bir şey hatırlamıyor. Maddeleri kesiyorum. Bu çocuk size muhtaç. Hayatından bir kişiyi daha bir vazoya kaldırır gibi alamam. Kararıma saygı göstereceğinize ve işbirliğinizi esirgemeyeceğinize tam inançla. Tamara Radomisli. Girip yıkanıyorum. Üstümü değiştiriyorum. Dalgın ve titrek, oradan oraya sürüklenirken başucumdaki çirkin kül tablasını kırıyorum. Kırıkları yerden toplayıp kameramdaki çöp sepetine atıyorum. Birden onları orada bırakmamın iyi olmayacağı hissine kapılıyorum. Hepsini kocaman sarı bir zarfa boşaltıp kapımın önüne bırakmak üzereyken koridorun uzun silindir çöp kutusunu fark ediyorum. Ağır adımlarla kutuya varıp zarfı gövdesine indiriyorum. Birilerinin kahkahaları bana doğru ilerliyor. Çabucak içeri kaçıp kapımı kapatıyorum. Napoli'de harika bir gece geçirmiş kafeslerine dönen saadet kuşları. Aklım fikrim faksta. Tekrar okumak arzusuyla yanarak üçe katlanmış o yapışkan kağıda saldırıyorum. Ne tuhaf bir yazı stili. Not alır, teybe konuşur gibi. Acelesi var. Daima takip etmesi gereken bir dolu iş. Alması gereken yüzlerce karar. Çocuk ve ben, seri ve doğru alması gereken onca karardan yalnızca biriyiz. Bir vazoyu kaldırır gibi. Bu kadar mesafeden nasıl görebilirsiniz ki Trust yöneticisi Tamara Radomisli? Dökülüp saçılabiliriz biz. Tehlikeli sularda yitip gidebiliriz. Sizin gibi mermer sütunlara çakılı değiliz. Ne de fanuslarımız var bizi koruyan. Tırnaklarımı kemirerek kamerayı arşınlıyorum. Dayanamayacağım. Çıkıp çocuğun kamerasına gidiyorum. Halının üstündeki silinmiş lekeleri takip ederek yatağına varıyorum. Yeni örtüler yayılmış. Örtüleri kaldırıp yastığını kucaklıyorum. Yeni çarşaflar, yeni kılıflar. Çocuğun o güzelim meyve ve temizlik karışımı kokusu yok işte. Bebeğim benim. Nerelerdesin bebeğim? Yastığa başımı bastırıp hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Kanattım seni diyorum bir yandan. Kanattım seni, kanattım, kırdım. Zorla lavaboya sürüklüyorum kendimi. Hala hıçkırarak defalarca yüzümü yıkıyorum. Aynadaki suretime her bakışımda ağlamam artıyor. Çıkıyorum banyodan, kendime gelmeliyim. Tam karşımda, arkası bana dönük, tango iki kişiyle yapılır duruyor. Kaldırıp çeviriyorum. Afallıyorum. Bu ne güzel resim. Renkler kat kat, koyu ve kalın. Yarasalar irileşmiş. İki dansçının tepesini silme kaplamışlar. Tehditkar, saldırdı saldıracak uçuyorlar. Çocuk, mavi siyah fırağıyla iyice geriye yatmış. Annenin beline doladığı incecik bileğinden dört bir yana kanlar sıçrıyor. Bileklerini keseceğini biliyor muydu yani? Planlanmış mıydı? Annenin yüzüyle de oynanmış. Yüz artık annenin yüzü değil. Çocuğun yüzü anneye yansımış. Altları mor halkalı gözler, ince kaşlar, uzun ve tuhaf burun. Bu çocuğun yüzü değil ki. Bu benim yüzüm. Annenin yüzü benim yüzüm. Resmi geri çeviriyorum. Kalbim delice çarpıyor. Bu gemiden inmeliyim. Hemen inmeliyim. Dışarı çıkıp kapıyı arkamdan çarpıyorum. Koşmaya başlıyorum. Dizlerim kesiliyor. Küpeşteye dayanıp derin derin soluk alıp vermeye çalışıyorum. Buradasın demek. Her tarafta seni aradım. Donald Kerr. Çarpık gülüşü, şefkat saçan gözleriyle karşımda. Kahverengi gözlerde insanı barınmaya davet eden bir şeyler var. İçine girip şımarmaya, talepkar ve cüretkar olmaya. Mavi gözler soğuk ve yargılayıcıdır. Öyle durduk yerde, buyur başımın üstünde yerim var sinyalleri çakmazlar. Şimdi en ihtiyacım olan sendin diyorum. Ağzımdan çıkıveren bu hiç bana benzemeyen lafa şaşarak, hadi birazcık içelim. Bar çoktan kapanmıştır. Nasıl olur? Bu kadar dertli olduğum bir zamanda gidip bir bakalım biz yine de. Tam da Proust sotolayan koca kafalı barmen, barın kapısını kilitlerken karşısına dikiliyoruz. Halden anlarsınız diyorum, birkaç kadeh yuvarlamışçasına. Yoksa Proust'tan anlamadığınız sonucunu çıkaracağım. Efendim efendim diyor ilahi şaşkınlıkla. Genç adam bu bara girmeliyim, başım belada. Tabii buyurun diyor, gözlüğünü kısa ceketinden çıkardığı mor bir mendille silerek. Çok yorgun görünüyorsunuz diyor Kerr. En iyisi bir şişe Jack Daniels alıp odamızda içelim biz. Hipnotize edilmişçesine bardan bir şişe Jack Daniels alıp Kerr'e uzatıyor barmen. Teşekkürler, borcumuz? Hiç önemli değil inanın. Kaptan pek hesap kitap denetlemiyor bu gemide. Denetim dışı bir gemici diye çığlığı basıyorum. Kaptanından barmenine. Barmen hıçkırır gibi gülüyor. Birlikte barı kapatıyoruz. Kerr, hadi benim kamerama gidelim diyor. Seninkinden daha ferah. Alt tarafı bir refakatçi kamerası benimkisi. Ama sen bana gel. Her çeşit misafirlikte sarsılıyorum. Barmenle vedalaşıp kamerama geliyoruz. Başucumdaki bardaktan başka bardak yok. Çocuğun kamerasından bir bardak getireyim. Kapıda duraklıyorum. O kameraya her ama her gidişimde kendimi deprem geçirmiş gibi hissedecek bir şeyler yaşadım. Artık yeter. Geri dönüp kalemlerimi koyduğum mavi kavanozu yıkıyorum. Ondan içmek hiç de fena fikir değil. İki küçük koltuğa karşılıklı oturup içmeye başlıyoruz. Bu gece bu gemiden inmeliyim. Yoksa bittim, mahvoldum ben. Abartıyorsun diyor Kerr. Sakinleş biraz. Bu abartıyorsun, abartıyorsun diyen insan tipleri de bir hoş oluyorlar. Sanki her şeyin doğru ölçüleri onlara ihsan edilmiş. Yanıma gelsene diyor Kerr. Gelirim ama bana dokunma hiç. Kucağına tırmanıp başımı omzuna dayıyorum. Gerçek kahramanlar, kahramanlıklarının öykülerini aklında tutamayanlardır. Güzel laf. Çok güzel. Kimin? Galiba benim. Nereden aklına geldi peki? Kendimden. Gerçek bir kahraman değilim ben. Her şeyi aklımda tutuyorum. Her şeyi. Tutuyor muyum? Sevgiyle burnumu sıkıyor. Güzel çocuk. 32 yaşındayım. Annesiyle aynı yaşta. Onu unutamaz mısın biraz diyor. Hiç olmazsa bu gecelik. Hayatımda başka kimse benim için bileklerini kesmedi. Yalnız ben annem için bir gece denize attım kendimi. Öylesine üzgündüm ki benden çok başkalarıyla ilgileniyor diye. Şşt yapıyor Ker. Kulağımı öpüp koca elleriyle saçlarımı okşuyor. Hadi uyuyalım artık diyorum sarhoş sarhoş. Ama sakın üstündekileri çıkarma. Hiç kimse, hiç kimse dokunmamalı bana. Sonra çekiyorum. Küçücük kalıyorum. Ayakkabılarımı çıkarıp beni yatağıma yerleştiriyor. O da ayakkabılarını çıkarıp giysileriyle giriyor yatağa. Koluyla beni sıkıca sarıyor. Bir bacağımı bacağının üstünden aşırıp elimi boynuna koyuyorum. Nefesi saçlarımı tarıyor. Deliksiz uyuyoruz.